Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jenny Schaefer'ın Tom Rutledge'in katkılarıyla yazdığı Life Without Ed, yeme bozukluğu iyileşmesine odaklanan, anı ile rehber niteliğini birleştiren bir kitaptır. Schaefer, anoreksiya ve bulimia ile yaşadığı dönemi anlatırken, yeme bozukluğunu Ed adını verdiği, kendisinden ayrı bir kişi gibi ele alır. Kitabın temel amacı, hastalığın emrettiği düşünce ve davranışlarla kişinin kendi sesi, değerleri ve ihtiyaçları arasındaki farkı görünür kılmaktır. Bu yaklaşımda sorun, yalnızca yönetilmesi gereken bir belirti kümesi değil, sona erdirilmesi gereken zarar verici bir ilişki olarak tanımlanır. Kısa bölümler, kişisel gözlemler ve terapötik alıştırmalar aracılığıyla okuru Ed'in kurallarını fark etmeye, bunlara küçük adımlarla karşı çıkmaya yöneltir. Kitap tıbbi ya da psikolojik tedavinin yerine geçmeyi amaçlamaz. Daha çok terapi, diyetisyen desteği ve yakın çevrenin yardımıyla sürdürülen iyileşme sürecine anlaşılır, bir dilde eşlik eden bir kaynak olarak konumlanır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yeme bozukluğunu Ed adıyla kişiden ayırmak, Life Without Ed'in en ayırt edici fikri, yeme bozukluğunu kişinin kimliğiyle eşitlememesidir. Schaefer, hastalığı Ed adıyla ayrı bir karakter olarak düşünür. Bu kişileştirme, edebi bir süsten çok, iyileşme için kullanılan pratik bir ayırma aracıdır. Yeme bozukluğu uzun süre devam ettiğinde, onun buyurgan düşünceleri, kişinin kendi düşünceleri gibi duyulabilir. Ne yenileceği? Bedenin nasıl görünmesi gerektiği ya da değerli olmanın hangi koşullara bağlı olduğu konusunda gelen katı mesajlar, iç sesin doğal parçası sanılabilir. Ed'i ayrı bir varlık olarak tanımlamak, okura şu soruyu sordurur. Bu gerçekten benim isteğim mi, yoksa hastalığın talebi mi? Böylece utanç ve öz suçlama bir ölçüde azalabilir. Kişi, sorunlu düşünceye sahip olduğu için, kötü ya da iradesiz biri olduğu sonucuna varmak yerine, zarar veren bir etkiyle mücadele ettiğini görebilir. Bununla birlikte kitap, sorumluluğu Ed'e atıp pasif kalmayı önermez. Tersine, ayrımı yaptıktan sonra kişinin kendi değerleri doğrultusunda seçim yapmasını ister. Bu nedenle Ed metaforu, hastalığı romantikleştirmek için değil, onun kontrol edici dilini teşhis etmek ve ona karşı mesafe yaratmak için kullanılır. İkinci olarak, kontrol değil, zarar veren bir ilişki olarak yeme bozukluğu, Schaefer, Ed ile ilişkisini baskıcı ve istismarcı bir ilişkiye benzetir. Bu çerçevenin işlevi, yeme bozukluğunun ilk bakışta koruyucu ya da düzenleyici görünen vaatlerini sorgulamaktır. Ed, düzen, incelik, kusursuzluk ya da kabul görme vaat edebilir. Ancak kitapta bu vaatlerin bedeli, kişinin beden sağlığı, sosyal ilişkileri, dürüstlüğü ve hareket alanı üzerinde giderek artan bir denetimdir. Hastalık, yemekle ilgili kuralları yalnızca beslenme ilişkin tercihler olarak bırakmaz. Kişinin zamanı, duyguları ve insanlarla ilişkileri üzerinde de söz sahibi olmaya çalışır. Schaefer'in yaklaşımı, bu nedenle yeme davranışını tek başına ele almaz. Gizleme, yalan söyleme, geri çekilme ve kendini sürekli denetleme gibi örüntülerin de hastalığın ilişkiyi sürdürme biçimleri olabileceğini gösterir. Bir ilişkinin zarar verici olduğunu kabul etmek, ondan ayrılmanın kolay olduğu anlamına gelmez. Kitap, Ed'in tanıdık kurallarının kişiye geçici bir güvenlik duygusu verebileceğini de kabul eder. Fakat iyileşmenin bu sahte güvenliğin karşılığını dürüstçe değerlendirmeyi gerektirdiğini savunur. Böylece odak, yalnızca kilo ya da görünümden özgürlük ve yaşam alanı meselesine doğru genişler. Üçüncü olarak, mükemmeliyetçi, buyurgan ve zaman denetleyen Ed seslerini tanımak, kitap Ed'in tek bir biçimde konuşmadığını vurgular. Schaefer, bu kontrol edici sesin farklı yüzlerini tarif eder. Mükemmeliyetçi taraf, zayıflığı ya da kusuru kabul edilemez gösterir ve kişinin kırılganlığını saklamasını ister. Should Monster olarak anılan buyurgan taraf ise her şeyin nasıl yapılması gerektiğine dair katı kurallar üretir. Timekeeper, yani zaman denetçisi, günün her anını ölçüp biçmeye ve kişinin davranışlarını sürekli değerlendirmeye yönelir. Bu adlandırmaların amacı klinik bir tanı koymak değildir. Amaç, soyut ve ezici görünen iç baskıyı daha somut hale getirmektir.
Oker, belirli bir düşüncenin hangi kalıba uyduğunu fark ettiğinde, onun mutlak gerçek olduğu varsayımını sorgulayabilir. Örneğin, bir hata yaparsam değersiz olurum düşüncesi, nesnel bir tespit değil, mükemmeliyetçi bir talep olarak görülebilir.
Bu ayrım önemlidir. Çünkü yeme bozuklukları çoğu zaman davranışlarla birlikte katı düşünme biçimlerinden de beslenir. Kitap, bu sesleri tanımanın tek başına yeterli olmadığını belirtir. Ancak farkındalık, otomatik itaat ile bilinçli seçim arasındaki ilk aralığı açar.
İyileşme çalışması da bu aralıkta düşünceyi fark edip ona göre hareket etmemeyi öğrenmekle ilerler. Dördüncü olarak, kişisel bağımsızlık bildirgesiyle iyileşmeye yön vermek, Life Without Ed'de öne çıkan uygulamalardan biri. Kişinin Ed'e karşı kendi bağımsızlık bildirgesini yazmasıdır.
Bu çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihsel bağımsızlık bildirgesi fikrinden esinlenir. Ancak kitabın amacı siyasi bir benzetme kurmanın ötesindedir.
Kişi, yeme bozukluğunun hayatında neyi engellediğini, hangi değerleri ihlal ettiğini ve bundan sonra hangi ilkelerle yaşamak istediğini kendi sözcükleriyle ifade eder. Böyle bir metin, iyileşmeyi yalnızca kaçınılması gereken davranışların listesi olmaktan çıkarır. Yerine, kişinin seçmek istediği yaşamı koyar. Örneğin dürüstlük, yakın ilişkiler, bedensel bakım, esneklik ya da eğitim ve çalışma hayatına katılım gibi değerler.
Ed'in daralttığı alanlara karşı bir yön duygusu sağlayabilir. Bildirge yazmak, zor anlarda bütün sorunları çözen bir sözleşme değildir. Kitabın çerçevesinde bu, tekrar gözden geçirilebilen ve eylemlerle desteklenmesi gereken bir taahhüttür. Asıl önem taşıyan, kişinin hastalığın taleplerine neden karşı çıktığını hatırlamasıdır.
Bu yöntem, iyileşmenin yalnızca Ed'den uzaklaşma değil, kişinin kendi değerlerine yaklaşma süreci olduğunu somutlaştırır. Son olarak Ed'e itaatsizlik. Destek ekibi ve kademeli iyileşme, Schaefer'ın sunduğu yol, yalnızca hastalığı fark etmeye değil, onun taleplerine davranış düzeyinde karşı çıkmaya dayanır.
Kitapta önce Ed'e itaat etmemek, zamanla onun savlarına katılmamak önemli bir iyileşme yönü olarak ele alınır.
Bu ayrım gerçektir çünkü kişi bir düşüncenin yanlış olduğuna henüz tam olarak inanmadan da güvenli ve iyileştirici bir davranışı uygulayabilir. Örneğin korku ya da suçluluk sürerken destek planına uygun bir öğün yemek veya sosyal bir etkinliğe katılmak mümkün olabilir.
Bu tür adımlar Ed'in felaket beklentilerinin her zaman gerçekleşmediğini deneyim yoluyla gösterebilir.
Kitap, bunun tek başına yapılacak bir irade sınavı olmadığını özellikle destekler.
Schaefer'ın deneyiminde terapist, diyetisyen ve destek grubu gibi kaynaklar.
Hastalığın çarpıttığı değerlendirmelere karşı dışarıdan gerçeklik ve süreklilik sağlar.
Tom Rutledge'in katkıları da kişisel anlatıyı terapötik bakışla dengeler.
Bu yaklaşımın sınırı da açıktır. Ciddi yeme bozuklukları tıbbi risk taşıyabilir ve profesyonel değerlendirme gerektirebilir.
Dolayısıyla kitap tedavinin yerine geçmez. Okura daha çok destek alırken günlük kararlarında hastalığın sesini tanımak ve küçük,
tekrarlanabilir itaatsizliklerle kendi yaşam alanını genişletmek için bir dil sunar.
Sonuç olarak, Life Without Ed, özellikle anoreksiya ya da bulimia ile mücadele eden ve hastalığın düşüncelerini kendi kimliğinden ayırmakta zorlanan okurlar için yararlı bir eşlikçi olabilir.
Yakınları, bakım verenler ve tedavi alanında çalışan kişiler de kitabı. Yeme bozukluğunun yalnızca yemek ya da beden görüntüsüyle sınırlı olmayan iç dünyasını anlamak için okuyabilir. 10. yıl baskısındaki aile, destekçiler, profesyoneller ve erkeklerle ilgili ek bölümler, kitabın başlangıçtaki kadın merkezli anlatısının kapsamını genişletme çabasını yansıtır. Buna rağmen,
anlatının kişisel deneyimi ağırlıkla anoreksiya ve bulimiye dayandığından, tıkınırcasına yeme bozukluğu yaşayan bazı okurlar kendilerine daha az doğrudan hitap edildiğini hissedebilir. Kitabın en pratik katkısı, yeme bozukluğunun emirlerini ayırt etmek için akılda kalıcı bir dil vermesidir.
Ed, mükemmeliyetçi, should monster ve timekeeper gibi adlar yoğun bir iç baskıyı gözlemlenebilir hale getirir.
Bağımsızlık bildirgesi çalışması da iyileşmeyi soyut bir istek yerine kişisel değerlere bağlı bir yön olarak kurar.
Benzer öz yardım kitapları çoğu zaman bilgi, beslenme kuralları veya belirti yönetimi üzerinde yoğunlaşır.
Schaefer'in kitabı ise kişisel anıyı, terapist katkısını ve uygulanabilir alıştırmaları bir araya getirerek hastalıkla ilişkiyi kesme fikrini merkeze alır.
Bu yaklaşım profesyonel ve tıbbi destekle birlikte kullanıldığında okurun iyileşme sürecini daha anlaşılır ve konuşulabilir kılabilir.
Destek olmak isterseniz Jenny Schaefer kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.